Merhaba, mutlu akşamlar. Spor merkezi başlıyor. Ben Şansın Tokkay, Numan Gülşen'le beraberiz.
Merhaba.
Nasılsın Numan?
İyiyim Şansın, sen?
Vallahi biraz iki gündür dişim ağrıyor, tadım yok yani. Diş hekimim de dün çalışmıyormuş, pardon bugün çalışmıyormuş, yarın sabah randevu verdi. O yüzden bugün beni dinleyenler bu ne ya, bu kızın enerjisi niye düşük diyebilirler belki. O yüzden diye böyle peşin peşin söylemek istedim. Şimdi gündeme baktığımız zaman Fenerbahçe'nin Slovaçko maçı öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısından haberlerle başlamak istiyoruz.
Olur tabii
sizlere
ki.
Aktarmaya. Öyle konuştuk Numan'la. Şimdi olur tabii ki diye sanki şu anda karar vermişiz gibi yaptı ama yani yayına girmeden iki dakika
tamam,
önce bu konuşuldu yani. Jorge Jesus'un işte açıklamalarından başlarız. Tabii Slovaçko maçı önemli. Kendi evinde oynayacak Fenerbahçe. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı. Çeki ekibini ağırlayacaklar. Yani zor bir süreç çünkü hani bunu geçerse bir de playoff oynayacak. Sonra
ama yani biraz daha nispeten tabii kolay rakipler kağıt üstünde en azından.
Şampiyonlar Ligi'ne nazaran demek
tabii
istedim.
Tabii. Yani Slovaçko ondan sonra onu da geçerse Avusturya Wien'le karşı karşıya gelecek playoff'ta gruplara kalabilmek için. Ama mesela olası mağlubiyet diyelim şimdi Slovaçko karşısında. Hani umarız olmaz tabii ki. O zaman da UEFA Konferans Ligi için de playoff oynama hakkı var. Avrupa şansı devam ediyor ama UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi tabii ki de isteğimiz. Slovaçko ardından Avusturya Wien'le karşı karşıya gelecek. Tabii ki de turu geçmek istiyoruz dedi George Jesus. Yani farklı bir sınav olacak, gruplara kalmak istiyoruz dedi. Önceliğimiz ama Süper Lig dedi tabii ki. Şimdi uzun bir dönem oldu Fenerbahçe'nin de şampiyon olamadığı. En son 2014'teydi. Kaç sene oluyor?
8.
8-9 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla tabii ki de öncelik ligi kazanmak ve daha sonrasında Avrupa'yı düşünmek ama şöyle bir eleştiri de yaptı. Hiçbir Türk takımı Avrupa Kupası'nı kazanmayı hedeflemiyor diye de bir eleştiri de yaptı George Jesus. Hedefimiz de bu olacak dedi. Önce Avrupa Ligi gruplarına kalmak, daha sonrasında hedefleri belki de daha da büyütmek olacak. Ama Süper Lig hedefiyle de tabii ki de yola çıktığını hatırlatmak gerekir George Jesus ve Fenerbahçe'nin.
Yani evet öyle dedi gerçekten. Hatta ifadesi de şu anda ntvspor.net'teki açıklamalarının kaleme alınan haberine bakıyorum. Gerçekçi olarak baktığımız zaman herhangi bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanmayı kendine hedef koymuyor.
Evet.
Yani neden? Çünkü zaten zaten Süper Lig için ne diyeyim, canları yetiyor mu diyeyim yani gerçekten inanılmaz kadrolar kuruluyor. İşte geçen sezon değil, bir önceki sezon Fenerbahçe'nin kadrosunu hatırla. Ya dedik transfer şampiyonu Fenerbahçe,
evet,
duman edecek bütün takımları. Ya tamam, hani sonuca baktığında belki Fenerbahçe gidip de sonuncu sırada bitirmedi hani ligi, yine üst sıralarda tamamladı ama böyle bayağı hiç düşündüğü gibi bir sezon geçirmedi.
Yok
hani
ya, sonuçta Türkiye'de eğer şampiyon olamıyorsanız başarısız sayılıyorsunuz. Özellikle dört büyük takımsanız siz.
Tabii.
O zirvede adınız yoksa başarısızsınız. Bu kadar basit yani Türkiye'de. Öyle olunca da transfer şampiyonu olmanız veya olmamanız hiçbir şey ifade etmiyor.
Hiç.
Fenerbahçe yine bu sene bence baktığında yine 10 transfer yaptı. Ki Ali Koç'un sadece 4-5 transfer, yani ana kadromuz belli, 4-5 transfer yapacağız demiş olmasına karşın belli ki yeni bir planlama var ve bu planlama doğrultusunda devam ediliyor. George Jesus'la beraber 10 transfer yapıldı. Tabii ki de beklenmedik diyelim tırnak içinde. Tabii ki de ayrılığı en azından yüksek bonservis getirisi bekleniyordu. Kim Min-jae'den bahsediyorum. Ayrılması muhtemel oyunculardan biriydi ama beklenmedik olarak ifade ediyorum. Çünkü George Jesus'un da kullanmak istediği oyunculardan biriydi.
Evet.
Ama onun İşte serbest kalma bedelinin ödenmesiyle beraber biraz daha planlar değişti. Oraya şimdi işte Brezilyalı oyuncular geldi. Yeni planlamalar bu şekilde oldu. Ama toplamda baktığınızda da 10 transfer oldu. Ve toplamda yine baktığımızda da Fenerbahçe'nin de 22 yabancı oyuncusu var şu an elinde. Yani asgari 14'e düşüreceğini hesap edersek 8, değil mi? 8 oyuncusuyla yollarını ayırması gerekecek. Tabii ki de bu oyuncular içinde talibi olanlar var. Yani Berisha'dan mesela bahsedebiliriz. Mainz'da ismi geçiyordu. Verilen ücret şu an için Fenerbahçe'yi tatmin etmedi. Zaitz geçen senenin iyi oyuncularından, formda oyuncularından biriydi. Bu sene kadroda pek düşünülmüyor George Jesus açısından en azından. Veya Crespo ikinci yarıda sakatlandı fakat o ilk yarının ortalarıyla o sakatlandığı periyoda kadar iyi bir performansı vardı. Taraftarın gözünde de sevilen bir oyuncuydu ama bu sene yine planlar doğrultusunda değil. Belki o da yollar ayrılabilir. Yollar ayrılabilecek oyunculardan biri olabilir. Onun dışında bu tarz oyuncular belki göndermek, en azından talipleri olan oyuncuları göndermek kolay olabilir. Ama talipleri olmayan oyuncular, ya mesela kim bunlar? İşte Samat da mesela. Samat da hala elinizde. Veya Mayer gibi oyuncular elinizde. İşte Diego Rossi belki. Hani belki onunla talip olabilir ama yani göndermesi zor olan oyuncuları da var elinde.
Evet.
Fenerbahçe'nin şey bunlara da odaklanması gerekecek şimdi.
Bence Samatta'yı zaten göndermesinler. Yani şimdi Joao, benim zaten forvetim var. İşte forvet olacak mısın hocam, forvet alacak mısınız hocam diye soruluyor. Evet. Basın toplantısında demiş Jesus Hoca, işte benim zaten yeni aldığımız forvet var Joao Pedro diye. Şimdi Joao Pedro saf bir yani forvet değil yani.
Biraz daha
değil.
İkinci forvet gibi.
Aynen. Ve şimdi bu durumda hadi diyelim buna bir şey oldu. Samatta'yı da göndermeyin yani bence. Ben şu anda Fenerbahçe'yi yönetiyorum bu arada, farkındaysın.
Evet, fark ettim.
Hani beğenmiyorsun ama kalabilirsin bu Samatta'ya.
Şimdi orada şimdi Serdar Dursun var, Berisha var, Joao Pedro'yu tamam saydık. Joshua King'i aldınız.
Evet.
Yani orası da kalabalık.
Yani Berisha'yı beğenmiyor.
Evet.
Berisha'yı UEFA listesinden çıkarmış mıydı ya o listeyi? Şimdi unuttum. İki gün önce onu bir güncelleme gelmişti ya, iki gün önce UEFA listesinden çıkarılanlar. Tisserand'ı çıkardı. Onu düşünmüyor zaten.
Evet, mesela biraz önce saydıklarının arasında Tisserand da katılabilir.
Ya hani... Tisserand'ı zaten hani keşke gönderebilse. Bu arada Salah'ın da talipleri var ha.
Ha bir de.
Onu
evet.
da konuşalım. Şimdi Salah'ı zaten göndermek istemezsin. Senin banko iki tane 11 oyuncun. Kim Min-jae, Salah'ı. Kim Min-jae'yi zaten kaptırdın. Salah'ı da kaptırırsan iyice sıkıntıya girmez misin? Ama demiş ki kulüp işte 15 milyonun altına zaten yollamam ki çok mantıklı. Diğerine Kim Min-jae'yi 18 milyon aldıktan sonra.
Böyle baktığında aslında yani karlı da gidiyor Fenerbahçe. Ama tabii böyle olunca da kendi 11'ini kadrosunda bozmuş oluyor biraz da. Yani satış işte. Yapmak önemli. Özellikle Türk kulüpleri için. Kaldı ki 18 milyon euro çok ciddi bir rakam.
Bir de borç batağında yüzüyoruz. Yani bütün kulüplerimiz yani. Borç batağında yüzüyor.
Şimdi 18'e Kim Min-jae, 15'te Salah'ı giderse 33 milyon euroluk bir gelir elde etmiş olacak Fenerbahçe. Forvet transferi için mesela şimdi sezon bittikten sonra hemen transfer süreci başladıktan sonra işte Sörlot konuşuluyordu. Hala konuşuluyor. Hala gündemde. Son olarak şimdi Mehdi Taremi konusu konuşulanlar arasında ama Taremi transferini ben biraz en azından zor görüyorum. Evet, bizim topraklara yakın bir isim, belki o konuda ikna edilebilir. İranlı oyuncu. Hatta ilk İran'dan çıktığı dönemde Çaykur Rizespor'la yaşadığı bir sıkıntı da var. Şimdi tam hatırlayamıyorum. İmza aşamasına gelmişti. Tam olmadı. Daha sonrasında işte o tarafa doğru gitti. Çaykur Rizespor'da da izleyebilirdik mesela Mehdi Taremi'yi. Daha sonrasında Porto'ya gitti. İki sezonda da düzenli bir şekilde oynuyor. O açıdan belki almak zor olabilir. Porto'dan bu tarz bir oyuncuyu koparmak tabii ki de maddi gücünüze bağlı. Buradan gelecek bonservislerle beraber oraya bir yatırım belki yapılabilir. Ama Mehdi Taremi Porto'nun şu an için oynayan oyuncusu. Gündemdeki isim olarak en azından bunu anlatabiliriz. Ama transferi biraz Porto açısından bakıyorum ben zor gibi. Eğer mali şartlar yerine getirmeniz gerekecek olursa tabii ki de o zaman kolay da. Düşününce şimdi oradan gelecek bonservisi oraya da yatırmak doğru olur mu bilemedim.
Yani bu arada işte dedi ya benim zaten forvetim var diye Jorge Jesus, onun arkasına şeyi ekledi. Bizim şu an önceliğimiz ikinci kaleci. Yani bu altıya bir şey olduğunda hani bayağı sıkıntıya giriyor yani Fenerbahçe.
O da İrfan Can Eğribayat gibi duruyor.
Aynen,
şu an için.
Aynen öyle gibi.
Göztepe'den kiralanacak. Zaten Göztepe ile özellikle taraftarla son dönemde bir problem yaşamıştı İrfan Can Eğribayat. Daha sonrasında kadroya alınmadığı bir dönem de olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. İkinci yani daha doğrusu birinci lige düştükten sonra Göztepe kiralık olarak Fenerbahçe'ye gönderecek İrfan Can'ı. Şu an için görüşmeler devam ediyor değil mi?
Evet evet sürüyor yani şu anda sadece biz ntvspor.net olarak ve ntv spor olarak Göztepe ile Fenerbahçe'nin İrfancan üzerinden anlaştığını duyurduk. Hani sonuca varmış bir şey duyurmadık yani. Hı-hı. Bunun da altını çizelim. Hani bir imza söz konusu değil şu anda. Sadece el sıkışma söz konusu. Bu arada Ferdi'nin açıklamaları var. Benim hoşuma gitti. Aha. İntikam alacağız diyor Ferdi. Yürü
kimden,
be.
Kimden intikam alıyormuş?
İşte şey... Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş olmanın intikamını genel. Yani, aynı.
Burada Slovaçka'nın suçu ne?
Ya işte onlara patlayacağız diyor.
Peki.
Aynen. Dinamo Kiev karşısında alınan sonucu unutturmak için çıkacağız bu maça diyor. Harbiden adamların suçu ne değil mi ya? Gerçekten doğru
acaba
diyorsun.
Acaba çeviri hatası mı? Yani bilmiyorum ki.
Olabilir
Türkçe
ya.
Türkçe de konuşmuyor ya biliyorsun Ferdi.
Evet evet Ferdi Türkçe konuşmuyor. O yüzden doğru diyorsun. Belki başka bir şey mi kastetti acaba? Hı-hı. Neyse.
Bir önceki maçın intikamını alacağız.
Önceki maçın intikamını alacağız.
Peki Ferdi. Yani Dinamo Kiev'in pek umurunda olmayacak bu. Çünkü yoluna devam ediyor playoff'ta.
Dinamo Kiev delenecek bence. Ha.
Ya tamam ama sonuçta playoff'ta.
Yani doğru diyorsun. Yani o gün de o olay oldu. Bir şey anlatacağım. Hazır şurada mikrofon bulmuşken anlatayım. Şimdi maç olayı oldu. Ben de gece bugün yarın programına çıkacağım. İşte ben de Numan da biz spor spikerleri olarak bugün yarın işte haber... kuşağına spor, o günkü spor olaylarını anlatmak için böyle bir 5-10 dakika akşamları çıkıyoruz bazen.
Bazen mi?
Yani bazen ben bazen sen anlamında her gün çıkıyoruz da birimiz ama hani bazen mesela bugün ben çıkacağım. Dün, tamam. Dün sen çıkmadın değil mi?
Yo ben çıktım.
Dün sen, ya benim ben de ne desem şu an tutmuyor. Neyse dün gece Numan vardı işte bu gece 11.30'da ben olacağım falan. Neyse bu maçın ardından ben çıkacağım. Ondan sonra işte bu şey olayı oldu. Bu Vladimir Putin tezahüratı olayı oldu. Ben evet. De bir şiştim böyle sinirlendim yani bayağı. Dedim ki ben bundan dedim asla yayında bahsetmeyeceğim ya bu ne münasebet dedim. Bu hareketi yapan insanların ekmeğine yağ süremem falan Hı-hı. diye düşündüm. Ondan sonra o gün işte yayında bundan hiç bahsetmedim. Yani sadece maçla ilgili konuştum. O Vladimir Putin tezahüratlarından falan da hiç...
Sonra sana mı tepki geldi?
Yok hayır. Sonra ertesi gün bu sefer işte sadece bu olayı konuşmak için bir yayına çıkacaktım. Neyse sonra o yayın iptal oldu yayın akışından dolayı. Ya ama tabii ki de çok önemli bir olay. Tabii ki de bu olayın kınanması gerekiyor. Bu olayın üzerine konuşulması gerekiyor. Ama ben Hı-hı. hani öyle bir psikolojiye büründüm ki gerçekten utanç duyuyorum yani o gece. Hı-hı. Dinamo Kiev mücadelesinde bir grup taraftar işte artık kaç kişilerse ki benim birçok Fenerbahçeli arkadaşım da ki ben Fenerbahçeli değilim o statta olan Fenerbahçeli arkadaşım da bana biz orada utandık yani utanç içinde kaldık ifadelerini kullandılar. Yani 3-4 farklı arkadaşım bana bunu söyledi. Yani orada zaten kendi taraftarını da utandıran bir grup vardı. İşte öyle o geceyi bir anıp sinirimi tekrar böyle sizinle paylaşmak istedim Peki. yani. Çok ayıptı gerçekten o gece olanlar. Neyse. Bakayım ne başka ne diyelim
kaleci,
şimdi.
Kaleci diyorduk. Kaleci mesela Sirigu dedik. İsmi de geçiyordu. Sirigu da 35 yaşında. İtalyan medyasına çıkmıştı dün. Bugün de Türk basınında çıktı. Hmm. Son olarak hani şartlar konusunda anlaşma sağlandı diye ama İrfan Can tercih ediliyor. 35 yaşında olması ve Sirigu tabii ki de yabancı biraz önce söylediğim konu. Yani Fenerbahçe'nin de 22 oyuncusunun olması. Sirigu da olursa 23 olacak. Hangisini hangi birine şey çıkaracaksınız da oynatacaksınız. O biraz zor. Şimdi Alioski geldi son olarak. İyi bir sol bek aldı bu arada Fenerbahçe. Tabii ki Premier Lig tecrübesiyle oradaki yaptıklarıyla hafızamızda özellikle Bielsa ile beraber yükselişe geçen adından söz ettiren bir isimdi. İkinci ligden, Championship'ten Premier Lig'e çıkmışlardı. O dönemde işte kadrodaydı Alioski. O dönemle beraber adından söz ettirmişti. Daha sonrasında tercihi belki biraz para olabilir. Arap Yarımadası'na doğru oldu. Oradaki performansını tabii ki bilmiyoruz. Yani 22 maçta şimdi yanlış hatırlamıyorsam 14 gole katkı sağlamış. 9 gol 5 asistikti galiba performansı. Ama tabii orası Arap Yarımadası. Yani tabii ki de şimdi bizim Türk Süper Ligi de muhteşem. Böyle über bir lig değil tabii de. Bakalım performansı ne olacak Alioski. En azından iyi bir sol bek aldığını söyleyebiliriz.
Şimdi bir bomba söyleyeceğim Alioski ile ilgili. Bu arada Alioski'nin adı Ezcan diye okunuyor. Onu da söyleyeyim.
Ezcan.
Aynen değişik yazılıyor. Ezcan Alioski. Hmm. Benim en yakın arkadaşlarımdan biri Makedon. Seyhan biliyorsun adı evet. Seyhan'ı. Seyhan'a sordum işte ismi nasıl okunuyor diye. Kuzey Makedonyalı oyuncu çünkü.
Özcan yani kısaca.
Ezcan Alioski. Bu arada bu çocuk 6 dil biliyormuş ha. Onu da söyleyeyim. Arnavutça, Tebrikler. Makedonca, İspanya, İtalyan, İspanya ne ya? İspanyolca, İtalyanca, işte İngilizce. 5 oldu. Bir beş tane oldu. Daha neyse unuttum. 6 dil biliyormuş. Yani bayağı kültürlü de bir çocuk. Neyse işte bu çocuğun geldiği gün 2 gün önce şeye Fenerbahçe'nin açıkladığı gün Alioski'yi ben o gece yine yayına çıkacağım işte. stalkluyorum çocuğu Instagram'da, işte bilgi alacağım falan yayında anlatmak için. Bir baktım çocuk İzmit Kocaeli'nde. Bu ne ya dedim, aynen Kocaeli'nden paylaşımı var 23 saat öncesi, 2 gece önce. Bu ne, bir baktım El Ahli Kocaeli'nde şey yapıyormuş, kamp. Adam Kocaeli'nde çıktı. Ben de çıkıp yayını anlatacağım bugün yerine, işte bu gece geliyor falan. Bugün yerine çıktım diyorum ki Kocaeli'nden geliyor bu arkadaş.
Çok uzak değil.
Aynen. El Ahli gelmiş İzmit'e kamp yapıyormuş. Ben de Instagram'ına girdim, bakıyorum diyorum ki Allah Allah, yanlış Instagram'da mıyım acaba diyorum. Kocaeli'nin dedim, ne işi var Allah'ın Makedon'un El Ahli'de oynayan diyorum. Neyse, biz bir araya gidelim, dönüşte devam edelim.
Tekrar merhaba, spor merkezi sürüyor. Ben Şansın Tokyay, Numan Gülşen'le beraber programımızın ilk bölümünde Fenerbahçe'den konuştuk. Şimdi Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray sence nasıl bir kadro şekillenmesi içinde Numan? Önce onu sorayım. Çünkü böyle bayağı bir değişiklik yapıldı tarihinin en kötü sezonlarından. Hatta en kötü sezonunu geçirdikten sonra. Yani.
Evet.
Bayağı bildiğin en kötü sezon yani.
Ya özellikle tabii orta sahaya yöneldi. Oraya işte en son Frederic Mutsio geldi. İşte Oliveira geldi.
Taylan Berkan ikilisinden yeterli randıman alınamadı galiba.
Galiba değil, anlamadı. İşte. En fazla kanayan yarısı diyelim Galatasaray'ın. O bölgeyi doldurdu. Şimdi 6 numara pozisyonu bir oyuncu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Lucas Torreira, Arsenal'ın oyuncusu aslında. Fakat son 2 sezonu kiralık olarak geçirdi. Son sezon Fiorentina'daydı. Bir önceki sezon Atletico Madrid'deydi. Atletico Madrid'de hatta İspanya şampiyonluğu, lig şampiyonluğu, liga şampiyonluğu da yaşadı. Daha sonrasında Fiorentina'ya kiralandı. Zaten İtalya çıkışlı bir oyuncu. Daha sonrasında Arsenal'a gitmişti ama orada pek kendine yer bulamadı. Aslında Arsenal'da hep işte Wenger döneminden beri gelen bir eleştiri var. Hani gençlerle bir yere varamayız eleştirisi. Oraya biraz daha tecrübe ve biraz daha sertlik getirebilecek tarzda bir oyuncuydu. Fakat yine orada kendine yer bulamadı. Hatta şu an Arsenal'ın kadrosunu düşününce işte Odegaard gibi oyuncu, Emil Smith-Rowe gibi yine genç, biraz tırnak içinde nazik ama teknik oyuncular. İşte Martinelli var mesela. O tarz oyuncularla devam ediyor. Bir yıllık sözleşmesi var Arsenal'la. Görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor. Dün Gürkan'ın attığı haberdi. 7 milyon euroluk bir bonservisten bahsediliyor Lucas Torreira için. Tabii Arsenal artık bir yıllık sözleşmesi kaldığı için oyuncuyu göndermek niyetinde. 3 yıllık bir sözleşme teklif ediyor. 5,5 milyon euro kazanıyordu Lucas Torreira. Orayı 3,5'lara indirmeye çalışıyor Galatasaray. Yakın dönemde bu transfer bitebilir gibi duruyor.
Vallahi çok büyük isim yani. Türkiye'de bence şu an izleyebileceğimiz en iyi 6 numaralardan biri. Hani böyle bakıyorum Torreira'ya. Bu arada bu sene Galatasaray'ın hamleleri, işte Dubois'da çok kıymetli bir hamle. Yani Mitsio'ya çok kıymetli hamleler bunlar. Bir de bunlara mesela verilen paralar ikna edilen paralarmış. Hani Galatasaray cephesinden öyle bir açıklama gelmişti. Hani biz kafamızdaki isimlere böyle körü körüne hani illa alacağız, sen kaç para dersen verelim kardeşim falan gibi bir duruşla yaklaşmıyoruz. Hani bizim belli bir bütçemiz var. İşte biz diyoruz ki şu kadar, o diyor ki bu kadar, ortada anlaşıyoruz. Yani insanları ikna ediyoruz şeklinde bir açıklama gelmişti Galatasaray cephesinden. O da yani geçen hafta falan, çok eski değil. O da benim hoşuma gitmişti yani. Başka Galatasaray'la ilgili bir şey söyleyecek miyim? Şöyle bir bakayım.
Şu an
Torreira'yı söyledik.
Tek transfer konuşulan Torreira transferi gibi. Galatasaray'dan konuşacaksak Seferovic iyi bir başlangıç yaptı. Bugün Van Aanholt'un da açıklamaları vardı. Umarız bu bir seriye dönüşür diye. 2 gol attı işte hazırlık maçlarında. Eğer sakatlığı yoksa, Seferovic iyi bir forvet olduğunu zaten bahsetmiştik. Orada aradığı golcüyü bulmuş olabilir Galatasaray. Seferovic zaten hani bilinen tanınan bir oyuncu.
İşte Muhammed ayrıldı, Cagne ayrıldı.
Evet.
Gomis'in yaşı ve kilosu malum. Hani bu arada bir şey diyeceğim. Nelson için şu anda bir gündem var. Yani mesela geçen sezonun devre arasında da Inter'den bir teklif gelmişti Nelson'a. Ve şu an konuşulan rakamların yarısı kadar falandı bu teklif yani. Galatasaray'ın an itibariyle en çok para, yani en çok üzerinden para kazanabileceği oyuncu Nelson yani. Yönetim de tabii farkındadır bunun, biz farkındaysak. Marco işte gidişi büyük bir boşluk yarattı. Hani Nelson için bence daha akıllıca davranılabilir, bilmiyorum şu an.
Yani tabii yine şey Fenerbahçe'yi de konuştuk yani, Kim Min-jae ve Salah'ın gönderilmesi. Burada da daha net ikiliden bahsediyoruz. Yani sezon boyunca Nelson ve Marco ikilisi o pozisyonla oynadı ve ikisini birden göndermek, şimdi Abdülkerim Bardakçı oraya takviye edildi. Ama hazırlık maçlarında henüz alışma sürecinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani evet, çok iyi bir, çok çok iyi bir başlangıç yapmadı Abdülkerim orada. Onun yanına gelebilecek bir başka oyuncuyla beraber yeni bir ikili oluşturmak nasıl olur bilmiyorum. Ama kulüpler için de satış yapmak da önemli. Bir de o açıdan da bakmak gerek.
Ya Abdülkerim'e bir de dört büyük kulüp de kapıştı. Bak geçen sene de, geçen senenin devre arasında da İrfan Can için aynı bu kriz olmuştu. Yani dört büyük kulüp kapışmadı. Fenerbahçe Galatasaray arasında kriz olmuştu. Al İrfan Can yani iyi bir sezon mu geçirdi gerçekten. Hani böyle olduğu zaman oyunculara böyle sanki ekstra bir yük yükleniyormuş gibi geliyor bana. Abdülkerim de Konya'da çok iyi bir sezon geçirdi. Tamam, Konya Spor zaten çok iyi bir sezon geçirdi. Evet. Ama yani şimdi dört büyüklerden birinde öyle Konya'da gösterdiğim performansı göstermek kolay olmayacak. Neyse, göreceğiz şimdi. Daha Afaki konuşmayalım. Bir de zaten 7 dakika kadar da bir zamanımız kaldı. Biraz da Beşiktaş'a dönelim.
Dönelim.
Beşiktaş'ta neler oluyor? Şöyle bir şeylere girmeden, oyunculara girmeden Önder Karaveli ile ilgili kısaca bir haber vermek istiyorum. Beşiktaş geçen sezon Sergen Yalçın ayrılığından sonra bir süre takımı, A takımı çalıştırmış olan Önder Karaveli'ye yeni bir görev verdiğini açıkladı. Futbol Gelişim Direktörlüğü kurulduğunu söyledi Beşiktaş ve kulüp bünyesindeki bu departmanın başına geçtiğimiz sezon 3,5 aylık süreçte A takımı çalıştıran Önder Karaveli'nin getirildiğini açıkladılar. Vefalı bir hamle. Önder Hoca ile yolların ayrılmamasına sevindim. Bence düzgün, iyi bir insan yani, gördüğümüz, izlediğimiz kadarıyla. Bu haberi de vermiş olayım. Bir de şeye dönelim, oyunculara. Oyuncularda ne durumlar var?
Emirhan'dan bahsedebiliriz. Sonra sol bek zaten. Sol bek transferi 1-2 gün oldu artık geleli. Torino şu an için 4,5 milyon euro ödemedi ama
onlar da o... hani dün ödeyeceklerdi. Kaç dün ödeyeceklerdi? Ta pazartesi ödeyeceklerdi. Niye sarkıttılar ki bu işi acaba?
Yeni bir sözleşme imzalandıktan sonra, işte o biraz önce Önder Karaveli haberini verdin ya, oradaki menajerlerle çalışma politikasını da değiştiriyor Beşiktaş. Böyle olunca işte bu en basit örneği. Şimdi taraftar da isyan ediyor. Niye Emirhan'ın bonservis bedeli, yani serbest kalma bedeli 4,5 milyon euro diye. Ama o tarafta kozunu kullanıyor diyebiliriz. Bir yıllık sözleşmesi varken de sanırım, değil mi? Sözleşmesi uzatıldı. Öyle olunca da 4,5 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli koyma hakkına sahip olmuş diğer taraf. Böyle olunca da sadece 4,5 milyon euroya gidiyor gibi duruyor. Torino eğer bu ücreti öderse Beşiktaş'ın aslında çok fazla bir söyleyecek sözü de kalmıyor.
Hiç kalmıyor canım. Oyuncu zaten ben gitmek istiyorum diyor. Tweet attı ya çocuk.
Öyle olunca biraz da olumlu açıdan bakmak gerek. Emirhan sadece 12 maça çıktı Beşiktaş'la. 12 maçta kendini gösterdi ve 4,5 milyon euro kazandırmış gibi de bakabiliriz bu duruma. Tabii ki belki bir sene daha veya bir iki sene daha oynasa bu fiyatlar belki katlanabilirdi.
Ama bir de yani diğer taraftan bakınca
4,5 milyon euro.
Fiyat katlanmayacak olsa bile senin pırlanta gibi bir oyuncun olacaktı işte. Bas bağırıyorsunuz özdeğer, altyapı diye. Yani kapış kapış gidiyor bu çocuklar. İşte yani Rıdvan ayrılığından sonra bir anda neye uğradığını şaşırdı Beşiktaş. Bir anda Emirhan olayı patladı. İşte
oyuncular da gitmek istiyor ama artık tabii.
Haklı abi, çocuk haklı. 18 yaşında 5 yıllık sözleşme veriyor Torino. Diyor ki 600 bin euro sana ücret ödeyeceğim diyor. Beşiktaş da diyor ki ben bu çocuğu satarsam %20'si senin diyor. Yani daha ne yapsın adamlar?
Biraz da tabii vizyonları da herhalde gelişti oyuncuların. Diğer kendinden büyük oyuncuların, ya yani Avrupa'da oynayan Türk oyuncuları görünce, oradaki başarıları görünce oraya doğru bir yönelim olmuş olabilir. Oyuncularda da dışa dönüş yaşanıyor olabilir. Mantıklı da. Oralara doğru açılmak istiyor tabii ki de oyuncular. Emirhan da böyle bir tercih yapıyor. Rıdvan da aynı şekilde tercih yaptı. Gitmek istemiş. Ahmet Nurşebi söylemişti bunu.
Tabii, aynen.
Gidip kendilerini kanıtlamalarını bence çok iyi. Kanıtlasınlar.
Ya şimdi Emirhan'la ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Bence Emirhan bu arada ya gerçekten ona çok güzel akıl veren bir büyüğü var. Bir abisi, ablası işte, ya da aileden biri. Ya da böyle çok iyi bir ajansla çalışıyor. Çünkü Emirhan Sampdoria ile bir hazırlık maçı yaptı geçen cumartesi Beşiktaş Vodafone Park'ta. o maçtan önce saat 6.30 sularında Emirhan bir tweet attı. Hı-hı. Dedi ki ben zaten bu sözleşmeyi yenilerken kulübüme demiştim ki eğer beni Avrupa'dan isterlerse bana kolaylık gösterin. Evet. Zaten bunu diyerek yani bir iyi niyet beklentisiyle bir maneviyat bir el sıkışmayla attım yani o imzayı, hı-hı, şeklinde bir tweet atıyor ve sonra diyor ki ben gitsem de kalsam da elinden gelen en iyisini yapacağım ama işte taraftarımızdan bana anlayış göstermelerini rica ediyorum, kamuoyunun ve taraftarımızın falan. Hı-hı. Böyle çok güzel bir tweet atıyor. Sonra Valerian İsmail Sampdoria maçından sonra hocayı burada eleştiriyorum. Çıkıyor diyor ki hayal kırıklığı oldu bizim için Emirhan'ın gitme kararı alması. Ya çocuk zaten senin bu lafı edişinden hocam 5 saat önce o tweet'i atmış. Sen hala neden böyle duygusal bir yaklaşım, hı-hı, negatif basıyorsun yani? Niye negatif basıyorsun hocam şu anda? Ona birazcık açıkçası bir futbol sever olarak şiştim diyebilirim. Bu bir. İkincisi Emirhan'ın da böyle mesela eskiden şey derdik ya Numan, hani futbolcular doğal olarak çocuk küçük yaşlardan itibaren hep tırnak içinde espriyle söylüyorum top peşinde koştukları, evet, için hani pek böyle kendilerini geliştirmeye işte okula gitmeye fırsatları olmaz bunların. Bunu biliyoruz zaten. Ve o yüzden de böyle genelde bu kadar güzel ifadeler almazdık futbolculardan. Hı-hı. Artık bilmiyorum abileri ablaları mı yardımcı oluyor ya da ajanslarla mı çalışıyorlar falan, çok güzel böyle bilinçli şeyler, açıklamalar görüyorum genç futbolculardan. Hı-hı. Böyle iki lafı bir araya getiremeyen demeçlerin üzerine mesela bunları görmek çok hoşuma gidiyor. Yani bunu da paylaşmak istedim. Hı hı. Öyle işte. O herhalde çok ilgini çekmedi bu konu. Peki.
Yok, çok iyi, katılıyorum.
Aynen, katılıyormuş. Teşekkürler. Emirhan transferinden sonra bu arada Mirsad Türkcan'la artık çalışmak istemiyormuş Beşiktaş. Az önce, hı-hı, Numan da değindi. Beşiktaş'ta Mirsad'a gıcık olmuş yani. Demiş ki bu ne biçim iş? Bunu da söylemiş olduk. Uzun yıllar Beşiktaş'ta kalmak istiyorum. Bu açıklama Masuaku'ya ait. Hı-hı. Beşiktaş gibi büyük bir takıma geldiğiniz zaman uzun yıllar kalmak istersiniz diyor. Beşiktaş'ın yeni transferi, yeni sol beki. Birkaç cümleni de alalım. Sol bekle ilgili Beşiktaş'ın sol bek tercihiyle ve kapatalım bunu.
Olympiakos formasıyla çıkış yakalamıştı. Oradan daha sonra işte tercih Premier Lig oldu. İtalya'dan da isteyenler vardı o dönemde. Ama Aralık 2020'de bir diz ameliyatı geçirdi. Ona o ana kadar, Aralık 2020'ye kadar orada kronikleşen bir 3 kere sakatlığı vardı. Bu sakatlığı biraz sıkıntıydı. Ama o ameliyat sonrası bir sakatlık yaşamadı. Ama buna karşın yine en fazla forma giydiği maç sayısı 27. Geçen sene de çok fazla süre alamadı. Yani süre aldı 20 maç kadar. Yani Premier Lig sezonunu düşününce 20 maçta sadece süre alabildi. Bir gol bir asist. O kadar atletik ve hızlı bir oyuncu, o koridoru sol kanadı iyi kullanmasına karşın. Ve bu arada akrobatik hareketleri de yapabilecek. Yani Quaresma vari bir yapısı da var. Bilmiyorum, izleyenler vardır muhakkak, gören olmuştur. Ve attığı gollerde de ender gol atıyor. Fakat attığında da uzaktan, yani taraftarın beğenisini kazanabilecek goller atabiliyor Masuaku. Türkiye Ligi için yeterli olabilir diye tahmin ediyorum Masuaku'yu. Premier Lig'den gelen bir oyuncu sonuçta.
O zaman mutlu akşamlar diyelim. İyi akşamlar. Yarın aynı saatte Spor Merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.